Ayrım 11. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 197. 11. Bölüm. Kar fırtınası şiddetini arttırdı. İri kar taneleri değirmenin camlarına çarpıyor, orman hüzünlü bir sesle inliyordu. Andre kendisini yapayalnız hissetti. Sırtını meşe ağacına vermiş, elindeki sıkı sıkıya tuttuğu silahı gözleri acıyana kadar gecenin karanlığına bakıyordu. En ufak bir gürültüyü bir insanın, daha doğrusu tehlikenin varlığına yoruyordu. Sinirleri tahammülünü zorladığında meşe ağacının çevresinde dolaşıyor, değirmenin aydınlık pencerelerine bakarak yorulan gözlerini dinlendiriyordu. Pencereler ona hayattan, öfkeli fırtınadan, değirmenin ılık odasına saklananlardan söz ediyordu. Pişeneçek benim sırtımdan geçinecek yine, diye düşündü. Olesya yine gülecek bana. Eh, canı gülmek istiyorsa gülsün. Andre farkında olmadan gülümsedi. Olesya'yı düşünürken kalbini hafif bir sıcaklık kapladı. İşte buna aşk denir. Aşkı kabul ettim, gitti. Kendini hayallere bıraktı. Bir gün tanınmış bir savaşçı olursa kahramanlıkları şarkılara dökülecek, çiftliklerde ve köylerde söylenecek, adı düşmanları arasında dehşet saçacak, o ise birliklerinin başında vatanını Polonyalı senyörlerden kurtaracaktı. Özellikle Barankoviç ondan kaçarken mezar kaşkını ince boyunlu karısına "Şeytan götürsün, yine o bizim fabrikada ateşçilik yapan Pıtaka" diyecekti. O kahramanlıklarını anlatırken Olesya da heyecandan kalbi çarparak dinleyecek ve herkesin sözünü ettiği bu gencin bir zamanlar dizini öpüp kulağına ateşli sözler fısıldayan genç olduğunu anlayacaktı. Artık onunla alay etmeyecek, Pıtaka da gözlerinde gizlemeye çalıştığı o alaylı bakışa bir kez daha rastlamayacaktı. Olesya'nın gözlerinde zaferden zafere koşan bu gence bakarken bir aşk ve hayranlık okunacaktı. Kuru dalların çatırdadığını duydu. Ses çok yakınından gelmişti. Hemen silahını omuzladı, vahşi bir sesle sordu. "Dur, kim var orada? Ateş ederim." Önünde uzun boylu ve karanlık bir gölge kımıldadı. Neşeli bir sesle cevap verdi. "Hey, oradakiler! Değirmende kim var?" "Benim, ben Çaçabel." Andre tüfeğini indirdi, sesi tanımıştı. "Ben Pıtakayım," diye bağırdı. Atın başı boyunun seviyesindeydi. Koyun derisinden beresi ve pantolonuyla Çaçabel iyice eğilip Andre'ye baktı. "Atı nereye koyayım? Kulübede kimler var? Tisibolia burada mı?" "Hepsi buradalar," diye bağırdı Pıtaka. "Pavlos'da durum nasıl?" "Şehirden geliyorum, işler berbat. Komiteyi ele geçirdiler." Pıtaka geriledi. "Nasıl olur?" Bütün akşamüstü ve gecenin bir kısmı ateşli tartışmalarla geçti. Komitenin tutuklandığı haberi herkesi üzüntü içinde bırakmıştı. Çaçabel mantosunu çıkarırken ekledi. "Bir hain var. Herkesi ele geçirdiler." Çaçabel, Raveski'nin Pavlos'u terk etmeyi başardığını bilmiyordu. Odayı uzun, ağır bir sessizlik kapladı. Raymond'un yüzü kül gibi oldu. Tisebolia sakalını çekiştirmeye başladı. Gözleri sobaya yakın oturmuş, gözyaşlarını saklamak için başını dizlerine eğmiş Olesya'ya takıldı. Oysa daha birkaç saat önce attığı şen kahkahalarla herkesi neşelendiriyordu. Sera kaygı dolu gözlerini Tisibolia'ya dikmiş, davranışlarında boşu boşuna bir umut belirtisi arıyordu. Ama Sosnovkalı ihtilalci üzüntülüydü. Nöbetini Pişenek'e devreden Pıtaka birden ayağa kalktı. Kir ve toz içindeki kırmızı beresini masanın üzerine attı. "Peki, ne halt etmeye şimdi hepiniz buradasınız? Komiteyi kurtarmak gerek. Gidip şehri işgal edersek efendilerin işini bitirebiliriz. Onları öldürürüz, bizimkileri kurtarırız." Tisibolia büyük başını yavaşça ona doğru çevirdi. "Git işine çocuk. Neyle saldıracaksın? Hem sen çeneni kapasan daha iyi edersin. Hiç olmazsa bu akıllı uslu bir şey olur." Andre öfkelendi. "Ne demek neyle saldıracaksın? Bütün gücümüzle elbette. Köylüleri de ayaklandırmak lazım. Ayrıca beni çocuk diye çağırma. Aksi halde sakalına bakmaz sana hangi ormandan... Andre!" Sera'nın uyarısı Pıtaka'yı kendine getirdi. Saçek burnundan solurcasına konuştu. "Bana bak ufaklık, Bundan daha küçük şeyler için adamı ufalarlar. Burası çarın ordusu değil. Değil ama şef her yerde şeftir. O konuştuğu zaman dinleyip anlaman gerek. Sen de ancak büyüdüğün ve başkan seçildiğin zaman aklını işletirsin. Ufalama konusunda haksızsın diyerek konuşmaya katıldı Pişigoski. İçindeki erbaşlık alışkanlıklarım hala terk etmemişsin. Bu kez sözü Raymond aldı. Kelimeleri yavaşça telaffuz ederek Ukraynaca konuştu. Yoldaş Tisibolya, siz şehre ya da en azından hapishaneye saldırılmasına karşı mısınız? Daha açık söylemek gerekirse sizin birliğiniz kurtarma hareketine katılmayacak mı? Tisibolya masaya dayandı. Biraz sıkılarak öksürdü. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama siz de güçlerinizi en aşağı benim kadar biliyorsunuz. Köylülerden oluşan 50 atlı. Bunların 20'si tüfekli, geriye kalanların ise avcı karabinaları var. Peki, bunlara 20 daha ekleyelim. Sosnovkalı adamlardan, benimkilerden söz ediyorum. Öbür köylere sokulmak bir işe yaramaz. Onlar hayatlarını yaşıyor. Kuşkusuz onlara saldıran olsa kendilerini savunurlar ama şehirdekileri kurtarmaya gideceklerini sanmıyorum. Üstelik şehirdeki düşman kuvvetleri bizimkilerden çok fazla. Yani vaz mı geçiyorsun? Diye kızgınlıkla sordu Çaçabel. Tisibolya'nın yüzü kıpkırmızı kesildi. Siz şehirliler çok gürültücüsünüz. Dan dan ve tamam. Ben sizinle geleceğim. Buna hayır demiyorum. Bana yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutamam. Dar ağacından beni kimin kurtardığını biliyorum. Ama köylüler onlara ne yapabilir? Ellerinden ne gelir? Sonra, gerçeği söylemek gerekirse hepimiz tavşanlar gibi vurulacağız. Kimseyi kurtaramadığımız gibi hayatımızı da kaybedeceğiz. Ve başkan olarak bundan sonra ben sorumlu olacağım. Hadi Tisibolya, hava atmayı bir yana bırak. Açıkça itiraf et. Siz partililer pek bir işe yaramazsınız. Sizler dövüşmek için kapınızın eşiğinden uzaklaşmazsınız. Önemli olan karılarınızın etekleri dibinde kalmanızdır. İhtilal umurunuzda bile değil. Allah'ın belası küçük burjuva ruhu içinizi kemiriyor. Biz mi burjuvayız? Diye hayretle sordu Saçek. Tabii, burjuvadan başka nesiniz ki? Diye bağırdı Pıtaka. Biz sizin arkadaşlarınızı kurtarmak için hayatımızı tehlikeye attık. Şimdi senyörler komite üyeleri için dar ağaçları hazırlıyor, siz de kalkmış ucu bize dokunmasın da ne olursa olsun diyorsunuz. Tartışmanız boşuna Andre. Yoldaş Tisibolya öyle bir şey söylemedi. Değil mi yoldaş? Diye söze karıştı Sera. Tisibolya oturduğu sıranın üzerinde hafifçe kımıldadı. Eliyle sakalını sıvazlayarak, eğer ben bir burjuvaysam boşuna harcamayın tükürüğünüzü, dedi. Benimle dostça konuşursanız sizden hiçbir yardımımı esirgemem. Ama şehrin üzerine yürümeyeceğim. Oraya gitmek intihar etmek olur. Son kelimeleri üzerine basa basa söylemişti. Bizimkilerin işi bitik demek, öyle mi? Diye sordu Çaçabel boğuk bir sesle. Hayır, biz sağken böyle bir şey olmaz, diye bağırdı Raymond. Raymond, onlar istemezse istemesin, biz gideriz, dedi Olesya nefretle. Ben de geleceğim. Ben de, dedi fısıldarcasına Sera. Pişigoski kendini tutamadı. Bu çocukların ölüme gitmelerine göz yumarken hiç utanmıyor musun? Ben şehre saldırmayacağımı söyledim. Ama saldırmak isteyenler davranışlarında özgürdür. 7 kurban daha veririz, o kadar. Şeytan alsın canınızı, diye bağırdı Pıtaka. Hazırlanın arkadaşlar, burada yapacak bir işimiz yok. Benim etimi kıyma gibi doğrayabilirler. Ama burada kazık gibi durup arkadaşların asılmalarını beklemektense ölmeyi yeğlerim. Durum umutsuzdu. Çaçabel'le Pişigoski bunu çok iyi anlıyordu. Partililerin yardımı olmadan yapılan bütün kurtarma çabalarının başarısızlığa uğrayacağı kesindi. Gün gibi ortadaydı. Pişigoski, Tisibolya'nın ne kadar inatçı olduğunu bilirdi. Kararından dönmesi imkansızdı. Başka yolları aramak gerekiyordu. O yollardan birini Andre'nin sayesinde buldu. Ne dersin Çaçabel? Onları yargılayacaklar mı? Diye sordu Pişigoski. Boş versene. Belki görünüşü kurtarmak için bir askeri mahkeme kurarlar ama sonuç değişmez. Yarından önce bir şey yapmazsak sanırım çok geç olur. Nasıl? Geç mi olur? Diye mırıldandı Olesya. bayılmak üzereydi. Kimse cevap vermedi. Sessizlik dayanılmaz bir hal almıştı. Eğer bizimkilere bir şey olursa kimseyi affetmeyeceğiz. Gerekirse bir takım kurmak için bir yıl bekleyeceğim ama sonunda başaracağım ve o zaman hesaplaşma saati çalmış olacak. Eğer ben bu Mogolnitskilerin hepsinin başını kopartmazsam Tanrı'nın tüm lanetleri üzerime yağsın. Şatoyu ele geçirecek, herkese dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Kana kan diye ateşli bir şekilde bağırdı Andre. Söyle aslanım söyle, her şeye rağmen doğru bir düşünce diye atıldı Pişikoski. Doğru olan nedir? Mogolnitskilerin kanını akıtmak gerektiği mi? Söylemesi yapmaktan kolay, nasıl olsa diye uyardı Tisibolya. Kararsız ama küçümser bir şekilde gülümsüyordu. Pişigoski bu kinayeli gülüşün farkında değildi. Neşeyle parlayan gözleriyle odaya baktı. Dinleyin çocuklar, ne durumda olduğumuza bakın diyerek söze başladı. Bu subay ve senyör sürüsü bizi mezbahanedeki hayvanlar gibi davranıyor. Ellerine düşersek bizi öbür tarafa yollamaktan çekinmezler. Eğer onların bu uyundurluğu altına girmezsek beynimize yiyeceğimiz bir kurşunluk işimiz var. Hiçbirimiz ölümsüz azizlerden değiliz. Onlar birer yılan, çıplak elle tutmamalıyız, sokuverirler. Saçek sözünü kesti. Sözü nereye getirmek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Bugün, örneğin şafaktan az önce birdenbire saldıracağız ama şehre değil, kontun malikanesine. Kadınlarla mı savaşmak niyetindesin? Kont şehirde. Saçek çeneni kapat biraz. Malikaneyi ele geçireceğiz. Yolu 12 kilometre uzatacağız ama onların Malaya Koholmanet'teki karargahlarına görünmemek için yolumuzu değiştireceğiz. Böyle bir havada bizim geldiğimizi kimse görmez. Şimdi dinleyin. Oradaki askerlerin işini bitireceğiz. Mogolnitski'nin aklına geri hatlarını sıkı korumak gelmez. O partizanların yerlerinden çıkmayı sevmediklerini düşünür. Peki anladık. Sonra diye homurdandı Saçek. Kadınları ve o yaşlı ız düşmanını rehin alacağız. Bakarsınız Mogolnitski'yi de ele geçiririz. Şehirden genellikle atla döner. Malikanenin girdisini çıktısını çok iyi bilirim. Onların hepsini ele geçirir, kızaklarına biner ve yola çıkarız. Çek arabacı. Sonra bizi yakalamak için çok uğraşırlar. Onları emin bir yerde saklarız. Mogolnitski'ye gelince eğer onu ele geçirmeyi başaramazsak telefonla bizimkilerden birinin saçının teline dokunmaya cesaret ettiği an ailesine pek yumuşak davranmayacağımızı söyleriz. Ne dersiniz? Harika! Tam benim düşündüğüm gibi. Hem de çocuk oyuncağı kadar basit diye heyecanla bağırdı Pıtaka. Hepsi Tisibolya döndü, cevabını bekliyorlardı. İri yarı adam hemen konuşmadı. Her zaman ağır ağır düşünür, acele etmezdi. Ama suskunluğu bu kez umut taşıyordu. Evet, bu öneri daha ciddi. Üzerinde tartışabiliriz. Şehire saldırmaktan daha akıllıca bir davranış. Yalnız malikaneye saldırdığımızda kimseyi bulamamaktan korkuyorum. Sonra sudan çıkmış balığa döneriz. Tisibolya sustu. Saldırının sonuçlarını tartıyordu. Sen ne düşünüyorsun Saçek? Sizin gibi düşünüyorum. Bu öneri hiç fena sayılmaz. Ayrıca köylülerimiz de belki ellerine birkaç şey geçirebilirler. Olmaz öyle şey, dedi Raymond sakin ama kendinden emin bir sesle. Kirpiklerini kırpmasından Saçek'in söylediklerinden pişman olduğu anlaşılıyordu. Canım, laf olsun diye söyledim. Zaten onlar da hepsini bizden çalmışlardı. Biz komiteyi kurtarmaya çalışıyoruz. Sen tutmuş. Çaçabel öfkelenmişti. Tisibolya'nın düşüncesini yüksek sesle açıkladı. Tamam, kabul ediyorum. Saçek, sen köye git. Adamlarımız bir saat içinde atlarına binmiş olmalılar. Atı olanları alırsın, öbürleri kalabilir. Bu iş için onlar yeter bize. Bir saat sonra buluşuruz. Tamam mı? Louis kütüphanenin büyük camlı kapısının yakınında ayakta duruyordu. Gece çıkan fırtına hafiflemişti. Kar taneleri yavaş yavaş toprağı örten beyaz halıya düşüyordu. Dün akşam bir hoşça kal bile demeden gitmişti Edward. Ne olmuştu? Bu koca evde kendini neden bu kadar yalnız ve terk edilmiş hissediyordu? Birçok şey onun için karanlıkta kalmıştı. Bir yığın soru dalgası altında kaybolduğunu hissediyordu. Eduard'ın da, Potoçkin'in de, Peder Jerome'un da ağızlarından Polonya'nın kurtuluşu lafı bir an olsun düşmüyordu ama böyle bir görev için gerekli kahramanlık, fedakarlık ve soylu davranışlar göremiyordu. Kalleşlik, haksız yere adam öldürme ve idam. Bütün gördüğü buydu. Bu muydu politikaları? Ya özel hayatı? Burada kendini yabancı gibi görüyordu. Zaten bu eve hiç ısınamamıştı. Sadece Eduard kendisini sevmiş, yalnız o yakın olmuştu. François'la aralarında geçenler gözünü açmadan önce hiç kuşkulanmadığı o iğrenç, alçak ve bunak ihtiyar bir kez olsun kendisine yakınlık göstermiş miydi? Ya Ladislas? Ya Stefani? Kocasına taşındı yeniden düşünceleri. Onu sevmek mümkün mü artık? Diye sordu kendi kendine. Bundan kim sorumluydu? Kocası mı yoksa kendisi mi? Bir de onu tanıdığını sanırdı. Eskiden onu bir kahraman, korkusuz ve eşsiz bir şövalye olarak görürdü. Bir gün bu kadar alçalabileceğini düşünebilir miydi? Belediyenin çevresine kurulan idam sehpaları aklına gelince titredi. Verdiği şeref sözüne inanan o adamları alçaklıkla ele geçirdikten sonra asılmalarını Eduard emretmişti. Onu böyle büyük bir suç işlemeye kim zorlamıştı? Vrona mı? O adamdan korkuyordu. Odanın duvarları kitap dolu, büyük meşe dolaplarla kaplıydı. Buraya, bu kütüphaneye sık sık gelir, perilerle, maceralarla dolu bu eşsiz ve romantik dünyada saatlerce kalırdı. Şimdi yalnızca kaçmayı düşünüyordu. Camı açık bir dolaba doğru ilerledi. Rafların arasında gezen bakışları bir kitabın üzerinde durdu. Geçmişin mektupları. Yeniden Eduard'ı düşündü. Geçenlerde bir kitabın içinde bulduğu unutulmuş eski bir mektubu hatırladı. Rahmetli Kontes, Eduard'ın annesi, aile doktoruna yazdığı bu mektupta büyük oğlunun çapkınlıklarının kendisini çok üzdüğünü yazıyordu. Çocuk kötü bir hastalığa yakalanabilirdi. Yaşlı Kontes, doktordan kontun dairesine bakmakla görevlendirilecek oda hizmetçisi Vera'yı muayene etmesini rica ediyordu. Utanç, kıskançlık ve nefret duyguları Louis'in kalbini doldurdu. Gururu kırılmıştı. Hıçkırarak ağlamaya başladı ama çabucak sildi gözyaşlarını. Her şeyi yıkan bu mektubu ona gösterdiğinde cevabın bir burun kıvırma olacağını bilirken ağlamak neye yarardı? Annesinin evine gitmeliydi. Orada, Eduard'dan uzakta bütün bunları tek tek düşünür, bir karara varırdı. Avluda patlayan bir tüfek sesi her tarafa yankılandı. Louis pencereye koştu. Aşağıya baktığında olduğu yerde dona kaldı. Koyun derisinden bir kürk giymiş bir atlı avluda dört nala koşuyordu. Elinde bir tüfek vardı. İhtimal ateş eden oydu. Birkaç atlı da son hızla malikaneye doğru geliyordu. Parkta birdenbire beliren iki atlı yere atlayıp köşke doğru koştu. Birkaç dakika içinde avlu atlılarla dolmuştu. Sakallı bir dev onlara kumanda ediyordu. Sesi Louis'e kadar geliyordu. Eliyle bir işaret verdi, dört bir yana dağılan atlılar köşkü sardı. Louis iki patlama daha duydu. Bu kez ses evin içinden geliyordu. Artık hiç kuşkusu kalmadı. Partizanlar malikaneye girmişlerdi. Korkudan nefesi daraldı. Ölüm bu muydu acaba? Kısa bir süre sonra bu odaya girecek, içlerinden biri tetiğe basacak ve Louis'in sonu gelecekti. Onca insan dar ağacına gittikten, kurşuna dizildikten, bunca yalandan sonra kendisini öldürmemelerini istemek olacak şey miydi? Eddie'nin cinayetlerinin bedelini ödeyen bir kurban olacaktı. Korkudan her tarafına felç inmişti sanki. Kendini toparladı. Kilitlemek üzere kapıya yürüdü. Birkaç adım attıktan sonra durdu. Gururu ve bulunduğu durumun umutsuzluğuydu onu durduran. Odanın ortasında korku ve kuşkuyla kapının açılmasını beklemeye başladı. Kapı atılan kuvvetli bir tekmeyle açıldı. Kütüphaneye iri yarı bir adam girdi. Başlığı yana doğru kaykılmıştı. Sırtında koyun derisinden kısa bir kürk vardı. Bakışları odayı taradı. Eller yukarı. Hay Allah, yine bir kadın. Tüfeğini indirdi, koşmaktan soluk soluğa kalmıştı. "Adamlarınız nerede saklanıyor? Çabuk söyleyin. Ortaya çıksınlar. Nasıl olsa onları bulacağız." diye bağırdı. Louis'in sararan yüzünü görünce daha yumuşak bir sesle devam etti. "Biz partizanız, tamam mı? Korkmayın. Adamlarınızı ve subayları arıyoruz. Kadınlarla savaşmayız. Sizi bizimkilerle takas edebilmek için götüreceğim. Benimle gelin." Louis adamın gri cesur gözleriyle karşılaştı. "Belki de siz bu burjuvalardan değilsinizdir." "Ben Kontes Magolneski'yim." "İyi, o zaman gelin." Eliyle kapıyı gösterdi. Koridorlarda silahlı adamlar koşuyor, tüm odaların kapılarını açıp bakıyorlardı. Louis iki partizanın arasında Peder Jerome'yi gördü. "Hey pıtaka! Bir pıtaka!" Pıtaka halk arasında kuş anlamına gelir. "Yakalamışsın!" diye bağırdı aralarından biri. "Biz de bu kargayı bulduk. Telefonun başında sıkıştırdık," dedi ikincisi. Cizvit'i cübbesinin bir köşesinden tutarak. Yanlarından geçen Pişenek son sözleri duydu. Gülerek bağırdı. "O kadar aptal değiliz aziz pederim. Telleri önceden kesmiştik. Boşu boşuna çaba harcamışsın. Şimdi elimize düştün. Kutsal ruh bile gelse senin için bir şey yapamaz." Uzun boylu genç bir adam merdivende ayakta duruyordu. Kısa bir yün ceket giymişti. Belinde bir kılıç taşıyor, eli tabancasının kabzasında duruyordu. Louis çocuğun yüzünü tanır gibi oldu ama onu daha önce nerede gördüğünü çıkaramadı. Avluda kürk mantosunun içine büzülmüş, Stefani ile şaşkınlıktan dilleri tutulmuş hizmetçileri gördü. Pişigoski üst kattan son hızla aşağı indi. Tüfeğinin kabzası basamaklara sürünüyordu. Öfkeyle hizmetçilerin üzerine atıldı. "Hey gidi uşak parçaları! Ortalık yerde ağzınız bir karış açık ne dolanıp duruyorsunuz? Senyörlerinize kürk paltolarını getirin. Haydi çabuk, yoksa..." Yaşlı Joseph'e kötü kötü baktı. "O Ladislas alçağı nereye saklandı? Burada bu evde olduğunu biliyorum. Nereye saklandı konuş, bilirsin sen. O domuz yavrusunun nerede saklandığını..." diye bağırdı Pişikoski babasına. Yaşlı adamın yüzü buruştu. "Hiçbir şey bilmiyorum. Bay Ladislas herhalde gitmiş olacak. Sana gelince kendini pek yakında bir ipin ucunda sallanır bulacaksın." "Yeter, ellerimi kirletmek istemiyorum," diye cevap verdi oğlu. "Eğer buradaysa ve biz onu bulamadıysak çok yazık olur. Hadi çocuklar, yaşlı alçağa götürün," diye bağırdı eliyle merdiveni işaret ederek. Birkaç partizan korkudan dili damağına yapışan kürkler içindeki yaşlı kontu kollarında taşıyordu. Avluya açılan büyük kapı iki tekmeyle ardına dayandı. Tisibolya atından inmeden kapıdan geçti. Sesi tüm evin içinde duyuldu. "Çabuk çocuklar, çabuk olalım. Kımıldayın biraz, sallanmayın." Pişigoski bir kez daha odalara bakmak için koştu. Çaçabelle Saçek, Eduard'ın çalışma odasında buldukları kağıtları bir bavulun içine dolduruyordu. Raymond, albaya bırakmayı düşündükleri mektubu bitirmek üzereydi. Kısa bir süre sonra ayı postundan kürklerle kapatılmış iki kızak malikanenin kapısından çıktı. Birincisinde Louis, Stefani ve Pişkoski'nin yanlarında gitmesi için zorladığı Françoise, ikincisinde ise yaşlı kontla Cizvit bulunuyordu. Üç at koşulu büyük Rus kızaklarına atlılar eşlik etti. Raymond, Pişeneçek ve Pıtaka atlarının üzerinde onların gidişini izledi. 20 dakika sonra onlar da malikaneyi terk etti. Magolneskileri asillerden Maneçkivi'nin eski av köşkünde saklanmaya karar verdiler. Köşk kilometrelerce genişlikteki çam ormanının ortasında kaybolmuştu. En yakın kasaba 7 kilometre uzaktaydı. Sessiz bir yer. Burnunun ucunda olduğumuz halde burayı aramak Magolneski'nin aklına gelmez. Daha çok Sosnovka taraflarına saldırır, diye üstelemişti tedbirli Tisibulya. Olesya ile Sera sabahtan gelmiş, ilk iş olarak zorunda olduklarını ama bunun çok sürmeyeceğini kendilerine anlatmışlardı. Onlara kasaba çocuklarının nedendir bilinmez 20 ruble diye çağırdığı sağ ayağı aksayan bir partizan yardım etmişti. Atları ve kızakları ahıra yerleştirdikten sonra eve girdi. Başlığını çıkardı, yemek odasının bir köşesinde asılı duran çarmıha gerili İsa resmine doğru. Sonra tüfeğini omzundan indirdi. Tanrı'ya inanıyor musun büyük baba? Diye sordu Olesya yarı şaka yarı ciddi. İnanıp inanmadığımı söyleyemem ama biz Hristiyanların adeti böyle diye cevap verdi 20 ruble. Hem Polonya dininden olsalar bile onların da bize benzeyen azizleri var. Büyük sobayla şöminede yakılmıştı. Yemek odasından başka evde 3 odayla bir mutfak vardı. Hayvan başları yemek odasının duvarlarını süslüyor, örümcek ağları ve toz toprak eve uzun süredir kimsenin ayak basmadığını kanıtlıyordu. Maneşkevich malikanesi köşke 30 kilometre uzaktaydı. Evde yalnızca bekçiyle karısı kalıyordu. 20 ruble ahıra gittiğinde Olesya sesini alçaltarak Sarah'a sordu. Şimdi orada ne oluyordur acaba? Ne dersin Sera? Sera, çam ağacından yapılmış bir sıranın üzerinde sessizce oturuyordu. Kuşkuya kapılan Olesya odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, arada sırada pencerenin önünde durup orman yolundan kimsenin gelip gelmediğine bakıyordu. Tisibolia'nın karısının kendisine verdiği koyun derisi beyaz ceketi sırtından çıkarmamış, boynuna da yün atkısını sarmıştı. Keçeden botları içinde bir ayı yavrusu gibi yürüyordu. O kadar üzülüyorum ki, babama ne olduğunu öğrenebilmek için her şeyimi verirdim, dedi arkadaşının yanına otururken. Niçin bir şey söylemiyorsun Sera? Onları öldürürler mi acaba? Sera ses çıkarmadı. Kollarıyla bacaklarını sarmıştı. Bazen umudunu yitiriyor, bazen her şeyin yolunda gittiğine inanıyordu. Ne olacağını bilmeden beklemek onu tüketmişti. Kendine doğru çektiği Olesya uysallıkla başını omzuna dayadı. Hadi Olesya, ne bu kadar umutsuzluğa kapıl ne fazlasıyla kendini kandır. Şimdi her zamankinden daha fazla mantıklı olmalısın ama bunu nasıl becereceğini bilemem. Ocaktaki odunlar çıtır çıtır yanıyordu. Ev sessizdi. Yalnızca evin yaşlı bekçilerinin sandık odasından gelen fısıltıları duyuluyordu. Demek buradasınız. Merhaba demek için şöyle bir uğrayayım dedim diye bağırdı yemek odasına birdenbire giren Pıtaka. Oda kısa sürede doldu. Gelenler yanlarında Louis ile Stefani'yi getirmişlerdi. Tisibolia yaşlı kontla Peder Jeremo'yu Sosnovka'ya götürmekle görevlendirilmişti. Böylesi daha emin olur. Neler olacağını bilemeyiz. Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Size 5 adam bırakacağım. Gençleriniz onlara yardımcı olur. Biz Sosnovka'ya gideceğiz. Magolneski'nin yakında orada damlayacağı gün gibi ortada. Biz burada görevimizi yaptık. Kasabayı savunmasız bırakmak doğru olmaz. Böylesi daha iyi değil mi? Dedi Çaçabel'e. Çaçabel biraz düşündükten sonra bu öneriyi uygun gördü. Louis ile Stefani yemek salonunun yanındaki odaya yerleşti. Odada iki deri kanepe ile bir piyano vardı. Françoise'i oraya getirdiler. Raymond, Pıtaka, Pişeneçek, Olesya ve Sera yemek odasında kaldı. Pişeneçek o becerikli çocuk, evin bekçisi ve karısıyla dostluk kuracak kadar zaman bulabilmişti. Elinden geldiğince onları yatıştırmaya çalıştı. Sonunda o kadar gözlerine girdi ki yaşlı çiftin, yemek odasına döndüğünde elinde iştah açıcı kokular saçan bir jambon vardı. Her zamanki gibi gülerek ve kelimeleri yutarak konuştu. Bu küçük yaşlılar ne sevimli şeylermiş. Bana jambon bile verdiler. Neden öyle bakıyorsun Andre? Yoksa onu aşırdığımı mı sandın? İnanmıyorsan soralım onları. Pişigoski ve Çaçabel odaya girdi. Raymond'un soru soran gözlerine karşılık "Her şey yolunda." diye cevap verdi Çaçabel. Kızaklarla atları ahıra sakladık. Nöbetçiler yerlerini aldı. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Bir saat sonra bütün izleri kaybolur. Tisibolia bile Kolmanika'nın yakınından geçecek. Onu hemen görür ve haber verirler. Böylece dikkatler başka yöne çevrilmiş olur. Ne kurnaz ayıdır o? O papaz hakkında ne düşünüyorsun? Diye sordu Raymond. Pıtaka söze karıştı. Leş kargasının biri olduğu gözlerinden okunuyor. Hiç yüzüme bakmıyor. Oynadığı oyunları saklamaya çalışıyor. Ne biçim adam olduğunu anladım. İyi, her şeyi bu kadar iyi anlıyorsan. Benim de sabahtan beri bir lokma yemediğimi, karnımın açlıktan zil çaldığını da bilmen gerekir. Diye Andre'nin sözünü kesti Pişeneçek. Sen mi bir şey yemedin? Hiç utanmıyorsun Leon. Atasözü ne kadar doğruymuş. Büyük bir yalan söylemek için insanın gerçek bir çek olması gerekir, dedi öfkelenen Pıtaka. Ben de çeklere yalan söylemesini Ukraynalıların öğrettiğini söylerim, diye yanıt verdi Leon. Herkes masaya oturunca 20 ruble çantasından yuvarlak bir ekmek çıkarıp 8 parçaya böldü. Sara jambonu kesiyordu. Pişigoski masadan kalktı, yandaki odanın kapısını aralayıp karısına seslendi. Françoise, ne istiyorsun? Kocasına hemen yanıt vermemişti. Hadi gel, bir parça bir şey yersin. Pişigoski'nin sesi sertliğinden bir şey kaybetmemişti. Gelmeyeceğim. Pişigoski kapıyı tümüyle açıp içeri girdi. Belki sonra gelirsin. Bir kanepede oturan Louis ile Stephanie konuşmayı dikkatle izliyordu. Üzerlerinde hala kürk mantoları vardı. Louis üzgün ama kayıtsız görünüyordu. Stephanie ise korkudan sinmiş ve şaşırmıştı. Oda sıcaktı. İnce mantosunu çıkaran Françoise ise küçük bir masanın yakınında durmuş, dolgun göğüslerini yuvarlak kollarını kavuşturarak kapatmıştı. ''Sen ye yemeğini!'' diye ikinci kez reddetti kocasının çağrısını. ''Ben acıkmadım!'' Pişigoski karısının iki düşman önünde bu şekilde davranmasına sıkıldı. Karısıyla barışmak için yaptığı beceriksiz girişimden pişman oldu. Ama onu yüzüstü bırakıp gitmeye de içi razı gelmiyordu. Stephanie birdenbire ayağa kalktı. Kısık ve kuşku dolu bir sesle ''Söyleyen bana pan'' Pan, Polonezya'da hem bay hem de senyor karşılığıdır. ''Pişigoski, bize ne yapacaksınız?'' ''Ben bir pan değil, seyisim kontes'' diye yanıt verdi Mechislas. ''Böyle söylemekle size hakaret etmek istememiştim. Siz bir Polonyalısınız. Bu sözcüğün bizde kullanıldığını bilirsiniz. Hem bu konuda tartışmaya girmek istemiyorum. Tek istediğim bize ne yapacağınızı öğrenmek. Elbette Kontes Louis de istiyor.'' Sesi titredi. Korkusu ona gözdağı vermenin bir savunma aracı olduğunu fısıldadı. ''Dinleyin baylar, özür dilerim. Sizi nasıl çağırayım?'' Mechislas kibar olmaya çalışarak cevap verdi. ''Bizler birbirimize yoldaş deriz. Ama siz de biliyorsunuz biz yoldaş değiliz. Neyse bunu bırakalım. Bizlere ne yapmak niyetinde olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Unutmayın Pişigoski, bütün bunları çok pahalıya ödeyeceksiniz.'' Mechislas kabaca sözünü kesti. ''Hesaplaşmamızı düzenleyecek bir yol bulunacaktır. Babanızı ve erkek kardeşinizi hatırlayın. Onları unutmadım.'' Stephanie kendini tutamayarak, ''Utanmıyor musunuz? Aileniz bize yıllarca bağlılıkla hizmet etti. Sizse haydutluk yaparak ailenizin şerefini lekeliyorsunuz.'' ''Fanny!'' diye bağırdı Louis onu susturmak için. ''Şunu aklınızdan çıkarmayın Pişigoski. Eğer bizi şimdi bırakmazsanız idam sehpasından kurtulamazsınız. Siz de iyi biliyorsunuz ki kont size karşılık vermekten geri kalmayacak.'' ''Stephanie!'' diye bağırdı Louis. Sesi bu kez sertti. Françoise kuşkuyla atıldı. Kocasının yüzünde onun korkunç bir olaya yol açabileceğini görmüştü. Pişigoski'ye yaklaşarak ''Yemek yiyelim'' dedi. Kapı arkalarından kapandı. Stephanie yeniden korkmaya başladı. ''Sonumuz geldi Louis. Bu haydutları kimse durduramaz. Kutsal Meryem'' diye kendi kendine fısıldadı. ''Sözlerinle onları niçin sinirlendiriyorsun? Bir billonun önünde ağlamamı mı isterdin? Sana ağla diyen yok ama küstahlık etmen de gerekmez.'' ''Küstahlık mı? Ama o kaba adamın teki. Saçmalık'ta onu asmamakla aptallık etmiş. Edward ne kadar da haklı. Bu kaba cahilleri asmaktan başka bir şey yapılamaz. Bizimle nasıl küstahça konuştuğunu görmedin mi?'' 11. ayrımın sonu. Sayfa 212.